Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülünde bugünkü konuğum Before and Beyond eş kurucusu Yamaner. Hoş geldiniz Yaman Bey.
Merhaba, hoş bulduk.
Ben kısaca yine size dinleyicilerimizi tanıtayım. Yaman Bey, üniversitede iletişim ve fotoğraf okudunuz. Sonra evet. Pazarlama iletişim üzerine master yaptınız ve kurumsal itibar yönetimi konusunda doktoranız var.
Evet.
İletişim alanında gerilla yöntemlerden sponsorluk ve etkinlik pazarlamasına, kurumsal iletişimden itibar yönetimine uzanan bir deneyiminiz var. Evet. Hem Türkiye'de hem Almanya'da.
Evet.
Uluslararası sertifikasyonlara da sahipsiniz etkinlik yönetimi anlamında. Bütün bunlara kısaca söyleşimize değinmek istiyorum.
Tamam, tabii.
Ama isterseniz Universal McCann'deki deneyiminizden başlayalım. Orada çok büyük ses getiren organizasyonlar düzenlediniz. Bunları evet. Sizce zaman içerisinde ilgi azaldı mı, yoksa markalar tarafından bunlar gerektiği şekilde yapılmadığı için mi eskisi kadar görmüyoruz veya biz mi görmüyoruz, yani hala bunlar devam ediyor mu?
Anladım.
Biraz o günlerden bahseder misiniz?
Ben Universal McCann bünyesinde, daha doğrusu öncelikle Pars McCann'de çalışmaya başladım. Ama bir takım cin fikirlerim yüzünden beni Universal McCann ekibine kaydırmayı uygun gördüler. Ortalıkta henüz daha internet bile yokken alternatif mecra projeleri üretiyordum. Çok büyük uluslararası markalar için. Alternatif mecra dediğimiz nedir? Bildiğimiz kitle iletişimi ve onun yanında açık hava dışında tüketiciye erişebileceğiniz, hedef kitleye erişebileceğiniz ve verimli erişebileceğiniz her türlü başka mecra diyebilirsiniz. Mesela bir marketin, hanımlar bunu çok iyi bilirler. Bir markette temizlik ürünleri satın alırken ben pek çok hanımın kapakları açıp kokladığını görmüşümdür vaktiyle. Peki biz nasıl vururuz burada hedef kitleyi? Bütün market reyonunu, sadece o market reyonunu müşterimiz olan ürünün kokusuyla doldurursak. Onu da nasıl yaparız? Yine aslında hiç bu amaçla üretilmemiş bir ürüne parfüm enjekte ederek ve o parfümün gün içerisinde sürekli salınmasını sağlayarak ve göze gözükmeden salınmasını sağlayarak insanları ürüne çekmek gibi. Onun dışında mesela Turkcell'in eski logosunu hatırlarsınız. Efsane logosunu. Üstü salyangoz, altı tavşan olan. O kendi içinde çok anlamlı olan bir logo. Belden yukarısı çok fazla geniş bir kapsama alanını, belden aşağısı olan tavşan da çok hızlı hareket edebilmeyi simgeler o logoda. O logonun 30 küsür metre yüksekliğinde 3 boyutlu sıcak hava balonunu yaptırdım ben İngiltere'de. Buradaki amaç şuydu, düşündüm, taşındım, dedim ki biz mecra olarak nereyi kullanmıyoruz? Gökyüzünü. Ve çok büyük organizasyonlarda, o zamanlar müzik festivalleri vesaire çok bol bol yapılırdı hatırlarsınız. Çok büyük organizasyonlarda Turkcell gökten gelse diye hayal ettim. Çok keyifli bir süreçti o üretim planlama süreci. Balonumuz İngiltere'de üretildi, test uçuşları yapıldı. Türkiye'ye gelmesine 15 gün kala 2001 krizi yaşandı. Evet. Ve nakliye maliyeti öyle bir noktaya geldi ki Turkcell bile vazgeçmek zorunda kaldı. Ama günün sonunda bende hala fotoğrafları mevcut. Hiçbir zaman Türkiye'de göklerle görememiş olsak da benim keyifle andığım işlerimden biridir. Universal McCann benim özgürce çalışabildiğim şirketlerimden biriydi.
Peki yani tarafına baktığınız zaman bu etkinliklerin eskisi kadar düzenlenmediği büyük etkinliklerin benim bir yanıldığım bir gözlem mi, yoksa siz de bunun böyle olduğunu görüyor musunuz?
Yok, kesinlikle haklısınız. Bunun pek çok sebebi var. Şimdi etkinlikler markaların veya kurumların veya ürünlerin hedef kitlerine birebir fiziksel olarak dokunabildiği ortamlar yaratmak için düzenlenir. Eskiden bir ürünü, bir hizmeti tanıtabilmek için insanlara bunu öncelikle yaşatmanız gerekirdi. Bir de tabii Türk tüketicisinin ve dünyada da genellikle böyledir. Bir takım şeyleri dokunarak, yaşayarak, tadına bakarak, koklayarak tanıma davranışı vardır. Evet, eskiden çok iyi, çok güçlü, çok başarılı iz bırakan, hala hatırlarda kalan pek çok etkinlik düzenlenirken zaman içerisinde bir, internet mecralarının devreye girmesi, ikincisi de firmaların politikalarındaki değişiklik, iletişim politikalarındaki değişiklik yüzünden önce çaplar daraldı, ondan sonra sayılar azaldı. Zaten içerik vesaire çok zayıfladı. Yani insanlar eskiden bir etkinliğin bitişinden sonra çıkarken büyülenmiş gibi bakardı. Şimdi olsa yani karşıya geçip izlesek herkes telefonuna sarılmıştır mutlaka. Bir iz bırakmaz yani. Şirketlerin politika değişikliği de şu, etkinlik demek tabii ki zaman ve bütçe demek. Bütçeler kısıldıkça etkinliğin yaratıcı tarafını yürüten tarafların zamanları kısıldıkça tabii ki iş kalitesi düşer, dolayısıyla etkisi azalır. Geçmişte çok ciddi kurumsal etkinliklerin de, bilimsel etkinliklerin de proje yöneticisi olmuş biri olarak hani geç, ah o günler dediğim zamanlar olmuyor değil açıkçası. Pandemi dönemiyle bir takım değişiklikler de olacak. Şu anda zaten yaşanıyor ama günün sonunda biliyoruz ki Türkiye'de de dünyada da insanlar artık sıkıldılar. Eski hayatlarına dönmeyi dört gözle bekliyorlar. Evet, belki kapsamlar değişebilir ama insanlar artık ekranlardan bir şeyleri izlemekten çok sıkıldılar. Çünkü hayatları iki boyutun içine sıkıştı. Yeniden tabii koşullar güvenli hale geldikçe ve insanlar, potansiyel katılımcılar bu güveni kendi içlerinde hissettikçe eskisi gibi etkinlikler yapılacaktır.
Peki buradan yine bu sosyal medyayla alakalı bir konuya geçmek istiyorum. Yani lütfen. Asıl konumuz aslında itibar konusu.
Evet.
Ben şöyle düşünüyorum, aslında toplumda hani ünlü kişilerin hayatı hep merak edilir. İşte performansları neyse, hani oyunculuktur, şarkıcılıktır, komedyenliktir, her neyse. Ama hem sahnede izlenirler hem de dışarıda. Ve dışarıda olan bir olay kendi kariyerlerine de etki eder bir şekilde.
Evet.
Eskiden markalar işte reklamını yapardı. Tüketicilerin hani bundan başka marka hakkında bir bilgisi olmazdı. Olamazdı yani, bir yolu yoktu. Ama işte sosyal medya ve iletişim araçları sayesinde onlar da ünlülerin akıbetine uğradılar gibi geliyor bana.
Doğru, doğru.
Dolayısıyla yani pazarlamada itibar yönetimi giderek artıyor.
Evet.
Ve sizin itibar dendiğinde marka anlamında bunun için neleri aldığınızı merak ediyorum.
Bir kurumun, bir markanın ya da bir kişinin karşısındaki hedef kitlesindeki ya da genel toplum üzerindeki etkisini, güvenilirliğini, inanılırlığını, beğenilirliğini ve bunun sürekliliğini sağlamak, kurmak, kurgulamak ve sağlamak için itibar yönetimi prosesleri uygularız biz. Ama bu itibar yönetimi sadece hani bunun lütfen kurumsal iletişimle karıştırılmasına da izin vermeyelim. Kurumsal iletişim itibar yönetiminin sadece bir parçasıdır. İtibar yönetimi insan kaynaklarında içerir, itibar yönetimi finans yönetiminde içerir. Kurumunuzun hedef kitlesiyle ya da toplumla ilişkisi olan her noktada itibar yönetim prosesleri geçerlidir. Yani ofisinize gelen bir konuğunuzun güvenlik tarafından nasıl karşılandığı da buna dahildir. Ödemelerinizi yaparken taahhüt ettiğiniz vadelere, zamanlara ve miktarlara ne kadar uyduğunuz da bunun bir ölçütüdür. Hatta bir sıkıntı, bir problem zamanında süreci sizin yönetmeniz, akışa kapılmamanız ama sizin yönetmeniz de bu sürecin bir parçasıdır. Kurumlar her zaman dürüstlükleriyle kazandılar bu zamana kadar. Her zaman böyle oldu. Evet, kısa vadede belki dürüstlük işe yaramamış gibi görünmüş olabilir kimi örnek olaylarda. Ama dürüstlüğün her zaman işe yaradığı ve etkili olduğunu biliyoruz. İtibar yönetimi dendiğinde nasıl kısaca tanımlarsın denir bana çoğunlukla. Ben de derim ki ülkemizde bir takım kurumlar var. Adını söylediğimiz zaman bile kim hangi ortamda olursa olsun saygı uyandırırlar. Mesela Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi öğrencisi olmak, mezunu olmak bir ayrıcalıktır diye algılanır her zaman için. Mezunları belli bir kurumlarının, okullarının itibarını korumak için belli şekillerde hareket eder ya da etmez. Yaptıkları işler her zaman ortalamanın çok daha üzerindedir. Ürettikleri şeyler her zaman topluma çok ciddi katkıları olan ürünlerdir. Bu bilim de olabilir, sanat da olabilir. Günün sonunda bir Galatasaray Liseli, nasıl süreci tanımlayıp yürütmekten bahsettik az önce, okula girdiği andan itibaren abileri tarafından oryantasyona tabi tutulur. Galatasaray liseli olmak nasıl bir şeydir onu öğrenir. Galatasaraylı nasıl davranır, nasıl düşünür, onu nasıl hareket eder onu öğrenir. Ve günün sonunda her zaman dışarıya karşı Galatasaray Lisesi'nin imajını yüzyıllardır aynı düzeyde kalabilecek şekilde korur, kollar ve geliştirir. İşte itibar yönetimi budur. Çok böyle somut bir örnek vermek gerekirse.
Aslında yani tam da şey söylediniz. Yani öyle uymadığı zamanda bile, ona aykırı davrandığı zamanda bile toplum tarafından yadırganan bir şey. Yani işte tabii. Sen bu Galatasaray Lisesi'ye yakışmıyor. Yani bir şekilde o kişinin yaptığı Galatasaray Lisesi'ne zarar vermiyor. O kendisine zarar veren bir durum haline dönüşüyor.
Aynen öyle. Yani kimse Galatasaray Lisesi'ne dair olumsuz bir görüş belirtmez. Derler ki Ahmet'e bak bir de Galatasaraylı olacak. Ve bunu hem kendi organik grubu yani Galatasaraylılar söyler hem de toplum söyler. Dolayısıyla itibar yönetimi işte böyle bir şey. Bir kurumun, bir markanın, bir ürünün sahneye çıkışıyla, tutarlılığıyla, o tutarlılığın sürdürülebilir olmasıyla, esnek hareket edebilmesiyle ama prensiplerine aykırı hareket etmeden, kısa vadeli düşünmemesiyle yürütülen zor ama etkileri gerçekten çok büyük bir süreç. Ve özellikle pandemi döneminde de aslında ne kadar önemli olduğunu herkes farkına vardı, anladı. Eskiden itibar yönetimi departmanları vardı. Türkiye'de de, dünyada da. Sonra kurumsal iletişime evrildi. Çapları daraldı. Ve kurumsal iletişim departmanlarında sadece ürün reklamı yapmaya veya CEO iletişimi yapmaya yoğunlaştılar. Ama şunu unutmayalım. Ben X bir uluslararası şirketin ofisine gittiğimde kapısındaki güvenlik bana olumsuz davranıyorsa ben içeri girdiğimde zaten o kurum benim karşımda 1-0 yenik hale geliyor. Ve o yapacağımız toplantıda ben elimden gelerek verim yaratmaya çalışacaksam hiçbir şey yapmayıp oturup bekleyebiliyorum mesela. Çünkü o kurumu temsil eden insan bana iyi davranmadı. Bu her yerde geçerli. Yani plasiyerlerin dağıtımını yaptığı bisküvinin raftaki pozisyonuyla da geçer ilgili. Logolu kıyafetinizi giyen personelinizin nasıl davrandığıyla da ilgili.
Evet. Yani uçtan uca bir deneyim yönetimine ihtiyaçları var tabii ki dediğiniz gibi. Ve iletişim, bunun bir iletişimden ibaret olmadığı da çok bu anlamda belli. Çünkü hani olmayan bir şeyin iletişimini yapamazsınız. Bu kesinlikle. Olma hali aslında bir itibar yönetimi. Peki burada diyorsunuz ki şirketler bunun farkına varmak zorunda. Genelde yani bu zaten farkına vardıkları zaman da biraz geç olabiliyor. Bunun nasıl bir şeyden kendilerini nasıl bir imtihandan geçirmeleri lazım? Nasıl bunun farkına varacaklar bu çok geç olmadan?
Açıkçası Mete Bey, ben şirketler tarafında bunun farkına varılabilmesi için ilk koşulun kurumsal ve bireysel egolardan sıyrılmak olduğuna inanıyorum. Baktığımız zaman şirketler hala tek yanlı iletişim yapmaya devam ediyorlar. Karşıdaki onlara mesaj gönderen kitleyi şurada birkaç senedir dinlemeye başladılar. Nasıl yapacaklar? Kendilerine karşı çok dürüst olacaklar. Yapılacak iç ve dış değerlendirmelerde sonuçlara kesinlikle güvenebilecekleri bir değerlendirme alacaklar. Ve ondan sonra da bir karar verecekler. Ve o kararı da uygulayacaklar. Ne pahasına olursa olsun. Yani şöyle bir şey var. Yüz milyonlarca dolar yatırım yaptığınız bir şirketin akıbeti bir çalışanınıza bağlı olabiliyor bazen. Bunu öngörmezseniz, buna göre hazırlıklı olmazsanız çıkan yangını değil söndürmeye, izlemeye bile yeterli insan bulamayabilirsiniz. Ve her zaman bozulan itibarın onarılması süreci, itibarın doğru kurgulanması ve hedef kitlenin algısında yönetilmesinden çok daha acılı, zor, pahalı ve uzundur. Örnek veriyorum, biz Türkiye'nin en büyük otomotiv markasıyız. Kime göre? Yani günün sonunda sen Türkiye'nin en yüksek adette satışını yapıyor olabilirsin. Çok güzel, bravo. Ama senin yetkili servisine basit bir problem için giden insan, orada o basit problemin kafasındaki karşılığı olan ilgiyi ve yaklaşımı görmezse, İşte o zaman orada o insana sormamız gerekiyor. Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketi kim diye. Çünkü artık insanlar çok rahat karşılaştırmalar yapıyorlar. Bakın bundan birkaç sene önce bir global bir otomotiv grubu bünyesinde çalışırken biz lansmanlarımızı sokağa kaydırmaya başlamıştık. Neden? Şimdi Mete Bey bayiye gidiyor. Çok güzel. Elinde tableti var. İncelediği ürün önünde dururken rakipleri de tabletten inceliyor. Ve anında karar verebiliyor. Ve siz orada hem birebir iletişimde hem de o bayideki iletişimde yeterli olamazsanız karşıdaki taraf sizi internetten yenebiliyor mesela. Hani Türkiye'nin en büyük şirketiydiniz. Çok donanımlı olmayan bir satış temsilciniz varken öyle bir web sitesi var ki alıcının karşısında satış temsilcisine bile ihtiyaç bırakmadan her şeyi anlatıyor. Satış bitmiştir ve artık o alıcının gözünde Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketi değilsinizdir.
Thomas Koster'le de geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Bu tüketicilerin markalardan aslında beklentisi tabii ki satın aldıkları ürünün, hizmetin iş görmesini bekliyor insanlar birinci aşamada. Ama bunun dışında sizce tüketicilerin beklentilerinde değişiklikler oluyor mu? Markaların karşılık vermeleri gereken.
İnsanlar artık seslerinin duyulmasını istiyorlar açıkçası. Yani baktığımız zaman iletişim tarihinde bu zamana kadar hep markalar tüketiciyi kovaladı. Onlara bir şeyler satmaya çalıştı. Çeşitli dillerde, çeşitli yaklaşımlarda. Tüketicinin tek tepkisi satın almak ya da almamaktı. Ve birbirlerinden haberleri yoktu bu insanların. Yani siz makarna aldığınızda bu paket makarna şu anda Türkiye'de kaç milyon satıyor biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz ama şimdi biliyorsunuz. Ve o makarnanın markasının sahibi olan şirketin de hangi toplumsal faydaları yarattığını ya da hiç yaratmadığını, kurumsal duruşunun nasıl olduğunu vesaire hepsini bilir durumdasınız şu anda. Dolayısıyla artık tüketici ya da hedef kitle markaların kendilerine dürüst davranmalarını, etik yaklaşmalarını, iletişime açık olmalarını istiyor, bekliyor ve bunun içinde baskı kuruyor. Geçtiğimiz zamanlarda Amerika'da yaşanan biliyorsunuz bir polis cinayeti var. Bir zenci vatandaşın öldürülmesi hadisesi.
Evet, evet.
Bayağı böyle ayağa kalktı her yer hatırlarsınız.
Black Lives Matter.
Evet. Arkasından farkındaysanız işte hop Nike bir anda bir diversity müdürü atadı siyah. İşte atıyorum X markalar bir anda Afrikalı Amerikalı çalışanlarını kapsayıcılık yöneticisi olarak atamaya başladılar. Çünkü atıyorum Mercedes-Benz Formula 1'de yarıştırdığı arabayı siyaha boyadı. Mercedes-Benz'in rengi gümüştür. Yani bu kadar etkili artık tüketici hizmet aldığı ya da servisini kullandığı ürününü satın aldığı şirket üzerinde. Dolayısıyla bu çok sağlıklı mı? Belki çok da sağlıklı değil. Nasıl ki eskiden markaların köşe kapmaca oynaması gibi tüketicinin de bu kadar her an her şeyi söyleyebilmesi belki sağlıklı değil. Çünkü bir kakafoni de yaratıyor ama günün sonunda tüketiciler artık sözlerin duyulmasını, dinlenmesini, saygı gösterilmesini ve kendilerine etik ve doğru tepkiler verilmesini bekliyorlar. Tabii bir de diyorlar ki marka biz sana bu kadar para kazandırırken hadi biraz da genel için bir şeyler yap bakalım. Bu markanın ne olduğu hiç önemli değil. Yani bu şirketin ne iş yaptığı da hiç önemli değil. Geçtiğimiz aylarda otomotiv üretici bir şirketin solunum cihazları ürettiğini gördük. Mecburlar mıydı? Hayır. Ama çok doğru bir strateji izlediler. Ellerinde teknolojik olanaklar vardı her anlamda. Ve ülkenin de gidişatında o ürüne ağırlık verilmesine ihtiyaçları vardı. Bakın ne kadar güzel yaptılar. Birincisi solunum cihazı ürettiler, hastaların işine yaradı. İkincisi otomobil üretmiyorken işçiler boş kalmadılar. Sadece işçiler değil ama Ar-Ge'ciler, iletişimciler vesaire. Yani kendi personelini de yükseltti. İyi bir şey yapıyoruz biraz arkadaşlar, biz fayda üretiyoruz diyerek. Ondan sonra bunun iletişimini çok da sağlıklı yaptı. Bağırıp çağırmadan biz böyle bir şey yaptık. Ve bunu kendimiz için değil, sizin için yaptık, ülkemiz için yaptık, daha da yapmaya devam edeceğiz diyerek. Çok doğru bir yaklaşımdı. Ve o üretici markanın bünyesinde olduğu grubu da emin olun daha da yükseltti. Türkiye'deki insanların gözünde. Dünyada gerçi artık çok değişti ama Türkiye'de bir takım mekanizmalar sadece ezber üzerine kurulur. Don Kişotlara hiçbir şekilde izin verilmiyor ki aslında her şeyi ileriye taşıyan o Don Kişotlar. Bizim de evet. Türkiye'de iletişimde ve itibar yönetiminde ezberciliği bırakmamız gerekiyor. Ama biz bunu böyle yaptık bu zamana kadar, çok şey yaradı. Ne zamandır? 10 yıldır. Hmm. Yani 10 yılda dünya çok değişti, ülke çok değişti, hedef kitle çok değişti. Evet. Değişin ama istemiyoruz, zor, pahalı. Ama orada hani kişilerin egoları demiştim ya, işte bilmediği sahalara girmek istemiyor kişiler. Dolayısıyla şirketlerini de sokmuyorlar. Belki de artık şirketlerin iletişim yönetimlerinde ya da genel anlamda itibar yönetimlerinde popüler isimlerle değil, gerçekten fark yaratabilecek çalışmalara imza atabilecek isimlerle çalışmaları başlaması gerekiyor.
Aslında bir de bir yandan da yine marka sahipleri de şey de düşünüyorlar herhalde, işte bu toplumun bir şekilde balık hafızalı olduğunu veya işte bu kadar gürültüde bu da unutulur geçer diye bir de öyle bir inanış var. Böyle bir şey var mı sizce, yani insanlar unutuyor mu gerçekten?
Şimdi insanlar unutuyor olabilir. Birey olarak unuturuz. Yani pek çok mesaja maruz kalıyoruz her zaman için. Birey olarak unutabiliriz. Yaman unutabilir. Mete Bey unutabilir. Ahmet unutabilir. Ama artık hiçbir zaman kesilmeyen bir bilgi kaynağı var. Unutturmuyor kendisini o bilgi. Bir şekilde dönüyor, dolaşıyor ve tekrar karşınıza çıkıveriyor. Silmeniz mümkün değil. Bakın, mimleri yapılıyor, dalgası geçiliyor. Üzerine çok güzel makaleler yazılıyor. Üzerine televizyon programları geliştiriliyor. Yani nasıl anlatabilirim? Verimli bir kaynak, sürekli kullanılabiliyor. Yani hiç kimse lütfen bundan sonra hedef kitlenin unutacağına ya da aldırmayacağına kanmasın. Böyle bir düşünceye kapılmasın. Gerçekten hani zaman içerisinde bu yöneticiler, bu yöneticilerin başında olduğu şirketler iş dünyasından, hatta dünyadan silinip gidebilir.
Bu konuda mesajımızı böyle vermiş olalım. Ben iki şey daha merak ediyorum Yaman Bey, sizin kariyerinizde. Bir tanesi, Almanya'da çok ilginç bir deneyimiz var bir dönem. İlk orada bulunduğunuz dönemde. Evet. Ondan bir bahseder misiniz?
Tabii, seve seve. 2001 krizi, ben doların 650 liradan 1 milyon liraya çıkışını Taksim'de, şimdiki Sofitel Otel'in önünde takside dinledim. Yani 20 dakikada falan olan bir şey bu. Gerçekten ben bunu dinledim. Yani taksici radyoyu açmıştı. 650 bin liradan başladık. 1 milyon liraya kadar gitti 1 dolar. Ve arkasından yaşadıklarımızı hepimiz hatırlıyoruz zaten. Ürkek bir kedi yavrusu olan iş dünyası hemen her şeyi durdurdu. Bizler de iletişim endüstrisinde öyle bir darbe yedik ki hala toparlanabilmiş değiliz. Ben işsiz kaldım. Bir süre ne yaparım, ne ederim diye düşündüm. Çünkü hani bildiğim işi yapmam mümkün değil. Bilmediğim işi yapmaya kalksam zaten iş yok. Yani Türkiye durmuş durumda. Ben de çok tesadüfi bir şekilde uluslararası bir sivil toplum örgütüyle bağlantı kurdum. Onların ekibine dahil olmak için Almanya'ya gittim. Ha, Almanya'ya da çalıştım demek değil bu. Bu ekibin gemisiyle bütün dünyayı dolaştım. Gerek denizden, gerek zaman zaman işte havadan, karadan. Şöyle bir iş yapıyorduk biz. Bu sivil toplum örgütü bütün dünyadaki saygıdeğer yayın evlerinden her yılın sonunda ellerinde kalan, parti dışı kalan kitapları topluyor. Yani masal kitaplarından tıp atlaslarına kadar her dilde çok ciddi bir lojistik yönetimi yapılıyordu. Ve bu STK'nın kendisine belirlediği, koyduğu hedef, amaç şuydu. Ekonomik olarak sıkıntı çeken ülkelerde bilgiye ucuz ve kolay erişimi sağlamak. Çok güzel, Titanik'ten biraz daha yaşlı bir gemimiz vardı, Dulos. Çok anısı vardır hepimizde. Biz ciddi profesyonel bir ekip olarak ülke ülke dolaşıyorduk. Örnek veriyorum, Yunanistan'a gidiyorduk. Yunanistan'da ne eksik, hangi şey eksik? Mesela çocuk eğitimi eksik, değil mi? Orada bir yüzer kitap evi açıyorduk. Ama ağırlığımızı çocuk eğitim kitaplarına veriyorduk. Hemen ona göre kitaplar geliyordu, satılıyordu. Ve kazanılan para yine o şekilde bir şekilde o topluma yansıtılıyordu. O toplumla paylaşılıyordu. Ne bileyim, bazı kitapları hibe ediyorduk mesela. Çünkü kar amacı güdülmüyor. Günün sonunda yarattığınız şey, ya şöyle söyleyeyim, Türkiye'de o günlerde 5 milyon liraya satılan bir anatomi atlasının ben Dulos'un kitap evinde 250 liraya satıldığını biliyorum. Bu çok önemli, evet çok önemli bir katkı eğitime, bilginin yayılmasına. Çok farklı insanlar, çok farklı kültürler, çok farklı iş yapış şekilleri ile tanıştım, karşılaştım, zaman zaman zorlandım, zaman zaman çok eğlendim. Ama hani benim açıkçası bugünkü ben olmamda önemli katkısı olan bir deneyimdi diyebilirim.
Harika. Umarım Türkiye'de de bu tarz girişimlere bir ilham olur. Çok bence Türkiye'nin de üç tarafı deniz bir memleketimiz var. Burada da neden olmasın böyle bir şey. Her ne kadar artık bilgi ulaşmak biraz daha kolay olsa da kitabın yerini tutmaz diye düşünüyorum. Kitap başka bir kültür hakikaten.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani kağıt kitap gerçekten hiçbir şeyin yerini tutmuyor. Bir araştırma var yakın zamanlarda yayınlanan. Belki denk gelmişsinizdir. E-kitapla kağıt kitabın arasındaki farkı görmek istemişler. Ve ortaya çıkan şey şu. Kağıda dokunuş, kağıtla olan o fiziksel ilişki insanın o kitaptan aldığı verimi, öğrendiği şeyleri yani kaliteyi ve verimliliği son derece yukarı taşıyor. Ama bir ekrana bakarak okuduğunuz her şeyin aklınızda kalabilme, sizin benliğinizde yer edebilme süresi çok kısıtlı. Dolayısıyla ben o dönem yaptığım işten bir anlamda kendi adıma mutlu da oluyorum. Çünkü dünyanın çok farklı ülkelerinde, bütün kıtalarında, çok farklı ülkelerinde, kendi ülkem de dahil olmak üzere, insanların bilgiye erişiminde kolaylık yaratmak sürecinde benim de katkım var. Mutlaka birilerine doğrudan bir faydası olmuştur. Ve umarım dünyanın ve insanın daha iyi yere gitmesi için ufak da olsa bir taş koymuşumdur bir yerlere.
Harika. Bu tam bununla da bağlantılı olabilecek bir şey aslında. Hem işin sanat tarafıyla, kağıt ve dijital tarafıyla fotoğrafçılık hobiniz var değil mi? Bir şey dikkatimi çekiyor. Biraz baktığım zaman çok güzel hakikaten fotoğraflar. Onların da linkini vereceğim. Dinleyicilerimiz bakabilirler.
Tabii ki.
Merak ederlerse. Gölgeler üzerine sanki çalışıyormuşsunuz gibi bir hisse kapıldım. Anlatımlarınızda hep gölgeler var diye düşünüyorum. Yanlış mı?
Çoğunlukla evet. Acaba? Çoğunlukla evet. Şimdi fotoğraf benim için şöyle söyleyebilirim, benliğimden silinmeyecek bir aşk. Benim için geçmişi çok uzun. Babam bana ilk fotoğraf makinamı oyalanayım diye 7-8 yaşlarında hediye etmişti. Amcam iyi bir fotoğrafçıydı. Babam yine iyi bir fotoğrafçıydı. Aslında o günlerde herkes iyi fotoğrafçı olmak zorundaydı. Çünkü sürece müdahale edemiyordunuz. Bir makara filmle bir ay geçirmek zorunda kalabiliyordunuz ve bastığınız her deklanşöre değmesi gerekiyordu. Neyse.
Tabii tabii.
O görüntüyü, yani anı nasıl anlatabilirim? Gördüğüm anı sabitleyebilmek ve başkalarına gösterebilmek o çocukkenden başlayan benim için sihirli bir süreçtir. Ve üniversitede de ikinci anadal olarak okudum ben fotoğrafı. Sonrasında profesyonel fotoğraf yapmadım ama özellikle iş hayatımda bana farklı konularda çok katkısı olmuştur fotoğraf eğitiminin. Gölgelere vesaire gelince şimdi herkes çevresinde gördüğü hayatı farklı şekillerde, farklı açılardan bakarak anlatmayı tercih ediyor. Eğer fotoğraf veya video üretiyorsanız. Ben de genellikle kimsenin bakmadığı taraflara bakmayı severim. Benim hayatım kendimi hatırladığımdan bu yana neden sorusuyla geçti. Ben bu zamana kadar bana söylenen şu şöyledir, bunu böyle yapacaksın cümlelerinin hiçbirini kabul etmedim. İlk tepkim şuydu hep. Neden? Ve bu neden sorusunu sormak bana genellikle gözden kaçan, çok dikkat edilmeyen, aslında bütünün önemli bir parçası olan ama farkına varılmayan şeylerin hem farkına varmayı hem de onları aramayı öğretti. Çok da büyük, eğlenceli bir aktivitedir bu. Çok keyiflidir. Hem zihninizi çok çalıştırır, hem gözünüzü çok çalıştırır. Ve öğrenciyken yaptığım projelerde, tamam insanı kullanmak durumundayım ama, şimdi insan sadece bedeniyle insan değil. Dünya üzerinde biz ışıkla görüyoruz ve ışığın yarattığı bir aslında karanlık bizde var. O gerçekten karanlık biz. hatta dalga geçer alter ego falan diye. İnsanlar gölgeleriyle farkında olmadan o kadar çok şey dışa vuruyorlar ki, o kadar çok şey anlatıyorlar ki. Ben o anlatımların, o anların peşine düştüm. Zaman zaman başarılı oldum, çok benim çok mutlu olduğum, çok sevdiğim kareler ortaya çıktı. Zaman zaman olamadım, mutsuz oldum. Fotoğrafın bir de böyle bir şeyi var. Yapamadığınız zaman çok mutsuz olursunuz. Çünkü hani tek seferdir. Hatta dünyada şöyle bir tartışma var. İşte efendim sokağa çıkarsan tabii ki aynı fotoğrafı ikinci kez çekemezsin ama stüdyoda çekersin. Hayır, çekemezsiniz. Çünkü stüdyoda ışıklandırma kullanmak zorundasınız. Ve ışıklandırmak için kullandığınız ampullerin belli bir performans süresi vardır. Her açılıp kapandıklarında o ışıkların verdiği renk, verdiği ışığın gücü azalır, değişir, düşer. Ve eğer gerçekten eğitimli bir göz bir gün arayla aynı setupta hiçbir koşul değiştirilmeden çekilmiş iki fotoğrafı yan yana koyar incelerse mutlaka farklı olduklarını görecektir. Ben hayatta zamanın ne kadar önemli olduğunu fotoğrafla anladım. Hiçbir zaman geri döndüremediğimiz en büyük, en değerli, en kıymetli varlığımız. İşte ben de kendimce hani yaman olarak hep şunu istedim. Fotoğrafla insanların yaşayışlarına belki bir dokunuşum olur. Beğenmek zorunda değiller ama bir şey düşünmeleri benim için önemli. O gördükleri imajdan yola çıkarak kendilerince bir yola girmeleri önemli. Yoksa hani ben fotoğrafı bugün sadece kendi kendime eğlendirmek, güzel zaman geçirmek, bir anlamda terapi, öz terapi yapmak için devam ettiriyorum. Hani o kadar zaman okudum, emek verdim, 1 lira para kazanmıştım bile o fotoğraftan mesela, enteresan. ama herkesin de bir hobisi olması gerektiğine inanıyorum. Hobilerin insanları çok çeşitli şekillerde geliştirdiğini düşünüyorum. Fotoğraf bir de bana emeğe saygı göstermeyi öğretmiştir. Çok çalışırsınız, bir saniyeye bağlıdır yapacağınız işin kalitesi. Ve hani fotoğrafla uğraşa uğraşa çevremde emekleriyle üreten, düşünsel ya da bedensel emekleriyle üreten insanların yaptıklarının aslında ne kadar göze görünmez ama çok da kıymetli olduklarını anladım. İşte fotoğraflarımla bir yandan da insanlara farkında olmadan yaşadıkları kendilerini, farkında olmadan dışa vurdukları kendilerini ya da yanından geçip de hiç görmedikleri bir yeri, bir şeyi, bir anı göstermenin kendimce keyfini yaşıyorum.
Çok güzel bir noktaya geldik. Buradan o zaman Yamaner'in değer yaratma formülünü soracağım.
Benim değer yaratma formülüm aslında basit Mete Bey. Benim değer yaratma formülüm düşünmek, hiçbir zaman söyleneni, empoze edeni olduğu gibi kabul etmemek, her zaman için daha doğrunun, daha iyinin, daha verimlinin, daha kalitelinin peşinde koşmak. Ben demiyorum ki anarşist bir yaklaşım olsun hayatımızda. Picasso'nun bir sözü var. Der ki kuralları bir sanatçı gibi yıkabilmeniz için öncelikle bir profesyonel gibi öğrenmeniz gerekir. Bir sözü daha var mesela. Ben çocuk gibi resim yapabilmeyi 25 yılda öğrendim. Dünyada kuralların var olmasının pek çok mantıklı sebebi var. Ama kurallar aynı zamanda insanın yerinde saymasına da en büyük ve en güçlü sebebi. Ben her zaman neden sorusunun peşinde koştum. Daha farklı nasıl olabilir, daha iyi nasıl olabilir peşinde koştum. Ve böylelikle yaptığım şeyleri daha farklı yerlere taşıyabildiğime inanıyorum. Tartışmaya açıktır tabii ki. Ama insanın düşünmesi, aklını kullanması, mutlaka ileriye bakması, önüne değil ileriye bakması, çevresini izlemesi, kısacası rasyonel bir hayat yaşaması, değer yaratması veya değer yaratılmasına katkı sağlamak için bence en büyük görevi, en doğru yapabileceği şey. Bunu yapıyorsanız, ne iş yapıyorsanız olun, dünyada nasıl bir insan olursanız olun, rasyonel düşünürseniz ve çevreniz buna teşvik ederseniz, emin olun farklı şekillere evrilecek bir ana, bir çekirdek değer yaratmış oluyorsunuz. Onu yaratmak zaten önemli. Onun dışında herkes kendince açıklayabilir belki ama insanın önce kendisine saygı duyması, yaptığına saygı duyması karşıdan saygı bekleyebilmek için önce bu ön şartları yerine getirmesi ve tabii bunları yaparken de düşünerek bunları yapması gerektiğine inanıyorum. Ben kendimce hayatım boyunca böyle yapmaya çalıştım. Ne kadar başarılı olduğum tabii ki tartışmaya açıktır ama en azından zararını görmedim. En azından bugün pek çok insandan daha farklı şeyleri daha farklı şekillerde görebildiğimi biliyorum. Bu da beni hem profesyonel olarak kendimi iyi hissetmemi sağlıyor, hem bu zamana kadarki pek çok başarımın arkasında yatan ana neden, hem de insan olarak iyi hissediyorum en azından. Bence değer yaratmanın tek formülü çok basit. Düşünmek, rasyonel yaşamak ve bunu çevremize olabildiği kadar yaymak. Bu kadar.
Yaman Bey, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu. Dinleyicilerimiz size ulaşmak isterlerse sizden, bilgilerinizden. LinkedIn'de çok aktifsiniz aslında bir yandan. LinkedIn hesabınızı tabii paylaşabilirim. Başka tercih edeceğiniz yöntem varsa.
Yani şöyle söyleyeyim. LinkedIn aslında benim şu anda cep telefonu ve e-mail'dan bile daha fazla kullandığım bir iletişim platformu haline geldi. Kaçınılmaz şekilde. Bana ulaşmak isteyen herkes bana LinkedIn üzerinden ulaşabilir. Ha, evet, aktifim LinkedIn'de. Biraz ters bir duruşum da vardır. Ama onun da altında hep rasyonel düşünme ve düşündürme davranışı yatıyor. Tabii ki en doğruyu, en iyiyi ben bilmiyorum. Ama istiyorum ki, ben ülkemi çok seviyorum, ülkemin insanlarını çok seviyorum ve ülkemin insanları da istiyorum ki kişisel hayatlarında, kariyerlerinde düşünerek yaşasınlar, düşünerek ileriye gitsinler, akıl kullanarak devam etsinler. O yüzden de işte benim o biraz çıkıntı, biraz ters duruşumun altında hep aynı şey var. Neden? Neden böyle değil? Bilimsel mi, değil mi? Seven de var, çok tepki gösteren de var. Ama öyle bile yaparak, yani politik doğru davranmayarak, çok net konuşarak, kimseden bir övgü beklemeyerek ama hep doğruyu söyleyerek, inanıyorum ki bir kişinin bile olsa düşünüşüne, yaşayışına katkıda bulunmuşsam o benim için fayda.
Harika. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim Mete Bey.
Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta@innolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.